Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi abi, sağ ol senden.
Benden de iyilik. Biraz uyku düzenim bozuldu. Gecem gündüzüm birbirine girdi.
Ben de tam ters değil, tam düz değil. Arada bir yerdeyim. Böyle biraz düzeltir gibi oluyorum da sonra kayıyor gene abi ya. Geçe kayıyor yani bir şekilde. Bir de havalarda şey ya, kapalı ya insanın kalkası da gelmiyor. Yatası ve kalkası gelmeyen noktadayım. Bir, abi yayın sırasında zırt pırt tabii söylemek istemiyoruz biz. İnsanlar rahatsız olmasın diye. De YouTube videosunda görsel olarak çıkıyor ama dinleyicilerden ricamız bize abone olup beğendikleri noktada paylaşırlarsa ve yorum yazarlarsa seviniriz. Bize katkısı büyük çünkü. İşte malum ben Instagram'ı tabii fazlasıyla kullanıyorum iş nedeniyle. Ya tabii ki vakitte geçiriyorum baktığında işte algoritma zaten önüne çıkartıyor vesaire. Geçen hafta yine bir furya patladı. Sen görmemişsindir muhtemelen. Kullanmıyorsun çünkü Instagram, Facebook falan. Abi hani zaten yapay zekanın farklı uygulamalarını herkes kullanıyor vesaire. Hani bunu yadırgadığımız bir durum yok malum. Biz de işte gerektiğinde kullanıyoruz. Abi ChatGPT bir şey yapmış demeyeyim yani bunu hani birisi herhalde akıl etti ya da işte bunu bir başlattı. İşte zaten biliyorsun çok viral oluyor anında milyonlarca insan görüyor vesaire. Abi sen herhangi bir komutta bulunmuyorsun sadece şey diyorsun beni görselleştir diyorsun ve bir tane fotoğraf yüklüyorsun. ChatGPT senin işte bütün sosyal medya hesaplarını işte Google'daki aramalarını vesairelerini yani bütün bıraktığın dijital izi takip edip işte bunları bir harmanlayıp bir kolaçan edip senin önüne bir tane bir tasarım çıkartıyor. Mesleğin ilgi alanlarını falan gösteren bir tasarım bu. Yani birazcık şey gibi geldi bana ilk böyle hani duyduğumda bir tık böyle bir ürkütücü gibi geldi şeyden dolayı. Yani bir şekilde ya ben de işte bir takip algısı uyandırıyor böyle şeyler maalesef. Hani bunu bir kolaylık olarak görmüyorum. İnsanlar biraz kolaylık olarak gördü muhtemelen. Hani bir komut vermeme gerek yok, bir eğilim yazmama gerek yok falan diye. Daha pratik yani artık. Daha da pratik. İnsanlar sürekli daha da pratiğin peşinde malum. Ama şey mevzusu kötü be abi. Yani benim bir account'um yok. Bir şeyim yok. Sadece uygulamayı hani indirmişliğim var ve bu sonuçta Gemini mıydı şeyinki Google'ınki?
Evet.
Yani bu Gemini de değil. Hani normalde Google'ın şeyi değil. Yapay zekası olmamasına rağmen ChatGPT dediğim gibi. Orada sadece işte hani beni tanımla vesaire yazdıktan sonra anında pat diye 10 saniye içinde görseli çıkartıyor. Ve harbiden işte bir ton orada detay var vesaire. Bu bir hoşluktur vesaire. Ona bir şey demiyorum. Yani insanlar seviyor böyle şeyleri. Ben de severim. Yani sorun yok. Hani nasıl bir şey çıkacak falan diye. Karikatürize bir şey bu arada. Ama bir yandan da dediğim gibi bu şey hikayesi ya bizi dinliyorlar. Ya daha sonra ilk önce şeyle başladı ya. Arattırdığımız şeyler, izlediğimiz şeyler, dinlediğimiz şeyler ve benzerleri önümüze çıkıyor gibi başladı önce hikaye. Sonra yavaş yavaş işte hani öneriler falan gibi. Sonra yavaş yavaş telefonda konuştuklarımız, WhatsApp'ta yazıştıklarımız falan oradan anahtar kelimeler süzülüyor gibi. Sonra artık hani ortam dinleme sayılabilecek şekilde o sırada telefonla konuşmazken, sohbet ederken, yakında bir yerde de telefonun dururken o sıradaki konuşulan şeyler yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bu mevzu artık iyiden iyiye beni birazcık korkutuyor. Pratiklik adı altında başka bir noktaya götürüyor hikayeyi. Daha önce konuştuk mu bilmiyorum ama işte bu Noah Harari'nin de Sapiens ve Homo Deus'tan sonra 3. kitabı 21. yüzyıl için 21. ders kitabında bu yapay zeka ve algoritma ile ilgili olan mevzuların bir şekilde hayatımızın tam böyle merkezine yerleşiyor olması ve artık önce asistanlık, sonra arkadaşlık, sonra danışmanlık, sonra işte mentörlük falan noktasına doğru gittiğini görüyorum. Hatta işte yaşam koçluğu falan diyenler de var ya böyle şeylere. Hani o kelimeyi çok sevmiyorum ama işte yiyeceğin içeceğinden tut da kaçta kalkacağım, işte kaçta yatayım, üstüme ne giyeyim, işte bu iş görüşmesine nasıl gideyim falan mevzuları bana birazcık tehlikeli geliyor. Yani mesela bir sunuma hazırlanırken buna destek vermek başka. Yani tabii ki her işin mesai olarak belli zorlu kısımları var. Yani fikir yoğun olan değil de emek yoğun olan taraflarda bu tip teknolojik şeyler bence faydalı. Yani çünkü belli bir saat var önünde. Bunu yetiştirmen gerekiyor vesaire. Yani bundan bence uzak durmanın da çok bir esprisi yok. Yani nasıl ki bakkal defteri gibi elde tutmuyorduk. İşte Excel'de bir tablo yapıyorduk. Bunun gibi bir şekilde kullanışlı olabilir. Ama insanlar bir şekilde yani düşünmemeye başladığında, akşam ben ne yemek yapacağım diye yapay zeka sormaya başladıklarında ya da işte yani bir sanatçı yaptığı resmi yapay zekaya tasarlattığında yapacağı resmi işte bir müzisyen bütün söz müziğinden tut da düzenlemesine kadar her şeyi oraya yaptırdığında ve alacağın mikro ya da makro bütün kararları oraya doğru sorduğunda, yani ondan fikir alma ihtiyacı hissettiğinde, bence kendi potansiyelini de insan yavaş yavaş törpülemeye başlıyor. Hani zaten algılarımız, dikkat sürelerimiz falan çok düştü. İşte eskiye nazaran hep bir zihinsel bir tembellikten bahsediliyor. Bu mevzudan ben böyle bir açılım yaptım kendi kafamda. Bilmiyorum sen ne dersin?
Birkaç konuya birden değindin. Bence onları tek tek konuşmak daha sağlıklı olur. Bir tanesi güvenlik meselesi. Onu hatta güvenlik ve mahremiyet diye ayırabiliriz bence yani. Öyle bir başlık altında konuşabiliriz. İkincisi bir verimlilik meselesi var. Üçüncüsü bir yaratıcılık kısmı var bu işin. Bir de en son söylediğin kendini köreltmesi insanın. Onu insan yapan özelliklerinden giderek uzaklaşması gibi geliyor bana. Yani bizi insan yapan şey ne? Düşünebilme becerimiz. O becerinin gelişkinliği. Sen şimdi o beceriden vazgeçip de ben sabah kalktım bugün ne yiyeyim, bugün ne giyeyim, nereye gideyim gibi sorulara yönelmeye başladığın zaman bu işin çok tatsız bir kronik hastalığa dönüşmesi söz konusu bence. Bunu yaparken de kendimize ait bütün bilgileri de bu yapay zeka veri tabanlarına yüklemiş oluyoruz bu soruları sorarak. Yani o yapay zeka artık benim kaçta kalktığımı biliyor, kaçta yattığımı biliyor, kaçta yemek yediğimi biliyor, ne yediğimi biliyor, ne rüya gördüğümü biliyor, kimlerle görüştüğümü biliyor, ne düşündüğümü biliyor. O veri tabanında kayıtlı bunlar. Dolayısıyla beni yönetmek istediği zaman beni nasıl yöneteceğini de biliyor bu veri tabanına sahip olan kişiler. Sadece bunu şimdi böyle bir Terminator kafasıyla düşünmenin için daha erken ki bence o noktaya da gelecek. Ama şu anda bir grup insanın elinde bunlar, bu bilgiler. Senin siyasi tercihlerini biliyor, zevklerini biliyor bu insanlar. Bence bu çok ciddi bir güvenlik problemi bu anlamda.
Bilinçaltını bile biliyor rüyanı söylediğin zaman.
Her şeyini biliyor. Bu kadar her şeyini sormaya başladığın zaman o da her şeyini biliyor. Şimdi diyebilirsin ki bunda ne sakınca var? Bilsin ben ne yapıyorum ki? Bilse ne olacak? Benimkini bilse ne olacak? Şu olabilir, senin adına bir takım başka şeyler yapmaya başlayabilir bu. Senmiş gibi. Şimdi bu yapay zeka dediğimiz şey sadece kullandığımız ChatGPT'ler, Groklar, gibi bunlar konuşma botları bu yapay zekanın. Bunların grafik üretenleri de var. Senin videoların çıkacak. Sen insanlara bir şeyler söylüyormuş gibi görüneceksin belki. Belki bu yüzden yargılanacaksın. Şimdi herkes fotoğraflarını çekiyor, selfie'lerini çekiyor. Instagram'a koyuyor, Facebook'a koyuyor. Daha enteresan bir şey. Şimdi bu yapay zekalar bunlar bir de yoktan senin tarif ettiğin görseller de üretebiliyorlardı. Şimdi dünyanın yarısının profil fotoğrafı da var. Vesikalık fotoğrafı da var onlarda artık. Sahte kimlikler çıkartılabilir. Çok çok.
Dolandırıcılık yapılabilir. Tanıdığın insanlardan para istenir
Şimdi
ya da
bu veri tabanlarının sahibinin yapmadığını varsayalım. Ama bir de dijital terörizm diye bir şey var. Şimdi bir grup insan da haldır haldır güvenlik duvarlarını kırıp veri tabanlarını ele geçirmek için çalışıyor. O bilgi çünkü bir güç aynı zamanda. Şimdi mesela IŞİD fotoğrafı koydun, arattın kendini. Dedin ki beni internette ara bul. Buna göre de bir bana fotoğraf koy. Şimdi o veri tabanında bütün o arayıp bulduğu bilgiler var. Seninle ilgili bir dosyası var onun. Aldı IŞİD bunu. Seninle ilgili bir kimlik şeyi hazırladı. Bir pasaport hazırladı. Bir kimlik çıkarttı bir ülkeden. Gitti onunla bir terör saldırısı yaptı. Ne olacak ki? Ben kimim ki diyordun sen. O da dedi ki kim ki bu ne olacak? Harcadım gitti. Çok ciddi sıkıntıları var bu anlamda. İkincisi de bir başka sıkıntısı var. Şu anda çok da hızlı ilerliyor. O daha uzak ve daha şu anda fanteziymiş, bilim kurguymuş gibi görünen bir yön ama işte o Terminator filmleri ben çok severim. Virüs diye bir film vardı. İzlemişsindir sen. O virüs de vardı. İnsanlar uzaydalar. Uzay gemisinde diyorlar ki sen virüssün diyorlar. O da diyor ki asıl virüs sizsiniz. Şimdi bu noktaya gelirse bu yapay zeka ne olacak? Çünkü korkuyoruz diyoruz ki işte iklim değişikliği var. Yoksulluk var. O var. Bu var. İklim değişikliği bizi 150 milyon yılda öldürürse belki öldürecek. Ama yapay zeka bir noktada bizi 3-5 saat içinde yok edebilecek bir güce sahip olma potansiyeli var. Güvenlikle ilgili de böyle bir yanı var mesela bana sorarsan. Sana bırakayım birazcık sözü. Ben yoksa sonsuza kadar konuşabilirim.
Aynen konu öyle bir konu ya. O zaman şöyle devam edeyim ben senin kaldığın yerden. Şimdi ben de şöyle ikiye ayırabiliyorum mevzuyu. Bir gerçekten bizim inisiyatifimizin dışında aslında bizim için bir tehdit yaratabilecek. Az önce söylediğim farklı farklı biçimlerde olan durumlar var. Bir de bizde ciddi bir alışkanlık haline getirecek ve bırakamayacağın bir sanal bir mentor gibi bir durum var. Bir danışman diyelim. diyelim biz ona. Hatta Harari'nin kitabında şöyle bir bölüm vardı. Diyor ki yani birçok şeyle alakalı, bu mesela bir yatırım da olabilir. Şimdi herkesin tabii bizimki gibi enflasyonist ülkelerde şey mevzu var ya, yani para kazandım ben bunda ne yapayım? Şimdi bundan tut da diyor işte daha böyle sosyal hayatla ilgili olan durumlar, işte işle alakalı olan durumlar, yani kariyerle ilgili olan durumlar, işte eğitim, sertifikasyon vesaire gibi durumlar. Bunlarla alakalı sürekli sana yani o sırada işine yarayabilecek tavsiyeler vermeye başladı diyelim. Basitleştiriyorum şu anda örneği. Sen al bu 50 bin lirayı altına değil de gümüşe yatır dedi ve öngördüğü şekilde gümüş birden çok hızlı yükseldi. Sen ikinci kez bir tavsiye istedin diyelim ki belli bir periyot sonra. Dedi ki işte dolar değil euro dedi. Sen ona yatırdın yine kazandın. Şimdi ondan sonra sen artık tek başına herhangi bir şey yapamazsın bu konuyla alakalı. Yani yapmak istemezsin. Dersin ki bu tahminlerini tutturuyor ve netice itibariyle bana para kazandırıyor. Şimdi bu da bir noktadan sonra tabii ki işin şey kısmında, yani yatırımı yapanlar ve bu işlerde çeşmenin başını tutanlar tabii ki yavaş yavaş muhtemelen ücretleri arttırarak bir üyelik sistemine geçip artık ona premium denilen üyeliklerin daha yüksek rakamlara ve o, yani bir şey sormak istiyorsan başka ama bir tavsiye almak istiyorsan tamamen bambaşka belki bir segmente taşıyarak bir şekilde zaten bunu doğal olarak paraya çevirecekler. Ama ayda işte 50 bin lira kazandırdığını düşündüğün bir grup tavsiyenin üzerinden ayda 20 bin liralık mesela bir üyelikten imtina eder misin, etmez misin? Ve üstüne de dediğim gibi ona sormadan hayatındaki önemli kararları alabilir misin artık? Yani ya da alamadığın noktada ne yaparsın? Şey hikayesi vardır ya, jenerasyonlar değişir, işte eski jenerasyona göre yeni jenerasyon, o aradaki geçişlerde işte ebeveynlerin sorumluluk verme vermeme durumlarından kaynaklı insanların işte belli bir yaşa geldikten sonra daha yetişkin olması ve birey gibi hareket edebilmesiyle ilgili böyle yüzyıllardır devam eden, bin yıllardır devam eden belli süreçler var ya. Mesela o süreci tamamen terse çevirecek bir şey bu. Yani sen hayatınla alakalı kendi kararlarını alabilen bir bireyken, bir yetişkinken artık o soruları sormadan kendi kendine belki giyeceğin kıyafete, yiyeceğin yemeğe bile senin az önce söylediğin gibi karar veremeyeceğin bir şey haline gelecek. Şimdi insanlar da sonuç itibariyle hani yemek üzerinden gideyim şimdi de işte alacağı ürünün içindeki besin değerlerini çoğu insan çok bakmıyor. İşte marka, fiyat vesaire. Sen hani bir verimlilik analizi yaptırabiliyor olsan ben kahvaltıda neler yiyeyim? Hani hem fiyat, hem lezzet, hem işte besin değerleri, hem kalori değerleri vesaire gibi mevzularla alakalı sana tak diye oradan doğru ürünü mesela sunsa ve işte senin adresini de biliyor tak diye kapına getirse 5 dakika içinde. Hani bu zaten şu anda çok uzak bir mevzu değil de biraz daha egzajere ediyorum şu anda. Sen şimdi bu durumda bu veriyi, bu bilgiyi alabilmen, bunu gidip işte alışverişini yapman, yemen, etmen falan filan gibi durumlarla alakalı geçecek süre, harcayacağın emek çok daha kısa bir süre içerisinde senin önüne %100 verimli bir şekilde geri dönüyor olacak. Şimdi o noktada da sen bundan vazgeçebilir misin? Ya da insanlar vazgeçebilir mi? Şimdi burada bir yandan da şöyle bir etki olacağını düşünüyorum ben. Çığ etkisi dediğimiz mevzu gibi. Yani insanlardaki genel olarak kendi hayatlarıyla ilgili karar alma mekanizmaları yavaş yavaş zayıfladıkça zihinsel olarak belli potansiyellerini gerçekleştiremez ve törpülenme gibi bir süreç yaşadıktan sonra daha da çok ihtiyaç duymaya başlayacak haliyle bu tip uygulamalara ya da aplikasyon, teknoloji artık adına ne dersen de ve bunu şey gibi algılamaya başlayacağız diye düşünüyorum ben. Ya biz bunsuz ne yapıyormuşuz? Ya da yani keşke daha önce ben buna denk gelseydim de hayatımla ilgili yanlış kararlar almasaydım gibi senin yani velhasıl az önce söylediğin bu tehlikeli olan ama o tehlikenin belki ilk başta görünmediği sonradan farklı farklı biçimlerde önümüze çıkabileceği olan durumların dışında bir de tehlike gibi görünmeyen ama bizde başka biçimde belli eksiklikler yaratabilecek olan işin başka bir tarafı da var.
Ben ona bağımlılık demeyi tercih ediyorum.
Evet, doğru.
Alışkanlık haline gelebilir. Nasıl? Şimdi artık bir şey merak ettiğimizde veya bir şey tartışırken internete giriyoruz, oraya soruyoruz, oradan çıkan cevaplara bakıyoruz. Bunun gibi bir kullanım, bir şey araştırıyorsan, bir çalışma yapıyorsan, bir üretim yapıyorsan, yani bu verimlilik kısmına geldiğin zaman bu alışkanlıklar bence sakıncalı değil. Ama bunlar seni körelten, senin düşünmeni engelleyen, seni bağımlı hale getiren, bağımsızlığını elinden alan alışkanlıklar haline geldiği zaman, yani bir bağımlılık haline geldiği zaman bu da çok riskli. Bu ChatGPT ilk çıktığı zamanlarda adamın biri ben buna aşık oldum dedi, bununla evleneceğim ben dedi. Avrupa'da bir adam. Bayağı mahkemeye başvurdu. Yapay zeka ile evlilik cüzdanı almaya kalktı adam.
Şu Her filmindeki mevzu gibi işte ya.
Evet. Hastalıklı bir durum yani. Ve bunu yapan çok fazla insan var. Bu haberlere çıkanıydı. Kendi bilgisayarlarının kaldığı çalıştırdığı çaptaki yapay zeka modellerini alıp kendine kız arkadaş edinen insanlar var. Sonra diyoruz ki bu inseller nereden çıkıyor? Böyle çıkıyor bu inseller. Bir an. Böyle şekilleniyorlar daha doğrusu. Böyle çıkmıyor. Nedeni bu değil ama bu onun kolaylaştırıcısı ve o sürecin hızlandırıcısı haline geliyor bir an.
Katalizör etkisi yapıyor.
Katalizör etkisi yapıyor. Ama mesela aynı şeyi bir problemi çözecekse, hayatı kolaylaştıracaksa bizim için. Tamam. Ama ben bugün ne giyeyim? Ben bugün ne yiyeyim? Bugün nereye gideyim? Bugün ne yapayım? Bu kadar şuursuz olma lüksümüz olmadığını düşünüyorum. Bu bir lüks.
Ya bir de bu emek harcamadan bir şeye ulaşma hadisesi biliyorsun insanda psikolojik bir tembellik de yaratıyor. Yani aslında hem ulaştığın şeyin kıymetini de azaltıyor kendi nazarında hem de ona bir yatırım yapmadığın için emek anlamında onun sendeki etkisini maksimize etmek gibi bir kaygın da olmuyor. Çünkü zaten çok basit bir şekilde ulaşabildin. Onu hani zihninde tutmakla alakalı bir çaban da olmuyor. Ya da zihnin öğrenme süreçleri ya da öğrenme yollarına aykırı bir süreç yürüttüğün için de o aslında şey gibi bir noktada kalıyor sanki. Ne zaman istesem ulaşabilirim gibi bir noktada kalıyor. Yani kıymeti harbiyesi kalmıyor eskilerin deyimiyle. Şimdi ya burada benim düşündüğüm bir şey daha var. Yani aslında bir sosyolojik etki gibi bir şey bu. Biraz da tabii psikolojiye de etkisi var. Bu tip uygulamaları kullanmak yani bir an önce adapte olmak ve sıklıkla kullanır bir hale gelmek modernlikle ya da çağı yakalamakla mesela eşdeğer tutuluyor. Ben bunun da tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunu kullanmadığın noktada eski kafalı gibi algılanıyorsun mesela ya da kullanıyorsan yeniliklere daha açık, daha modern ve zamanın ruhunu yakalıyorsun gibi bir algı yaratılıyor. Yani bunu tabii ki insanlara sunuyorlar. İnsanlar da bunu böyle severek, öyle bayıla kabul ediyorlar. Yoksa ben insanların bireysel olarak kendi içsel duygusunun bu olup olmadığından çok emin değilim. Ama öyleymiş gibi sunuluyor netice itibariyle. Yani aslında bunun şeyden çok bir farkı yok. Yani yeni bir telefonu ilk piyasaya çıktığı anda alma güdüsünden çok da bir farkı yok aslında. Şimdi bu durumda şuna sebep oluyor. Nasıl ki bundan işte belki 15-20 sene önce internet kullanmayan, internet bağlantısı olmayan bir evde yaşamak ya da işte akıllı telefonunun olmaması sosyal izolasyon sebebi ise ya da hani alay konusu yapılabilecek bir durumsa şimdi de yapay zekayı aktif olarak hayatına entegre etmemek buna benzer bir algı yaratıyor. Bu da az önce konuştuğumuz bütün o tehlikeli olan yani görünür ya da görünmeyen tehlikelere açık olmanı sağlıyor. Yani ben 3 satır bir şey yazacaksam, bir mail yazacaksam bu bir iş arkadaşım olabilir ya da bir arkadaşıma yani sohbet muhabbetle alakalı WhatsApp'tan bir şey göndereceksem bunu yapay zekaya sorma noktasına geldiysem abi ben artık yavaş yavaş okuma yazmayı kaybediyorum anlamına gelir bu. Zamanla kaybederim yani.
Zaten de bir noktadan sonra bunun şimdi hani arkadaş, eş, dostu geçtim. İş için böyle kullanmaya başladığın zaman işveren de sana diyecek ki yapay zeka yapıyorsa bunu ben niye sana para ödeyeyim?
Aynen öyle. Konu oraya doğru gidiyor.
Bir projeksiyona göre 2030 yılına kadar beyaz yakalı işlerin %50'sinden fazlası ortadan kalkacak. Yapay zeka yapacak çünkü onların yaptığı bütün iş.
Yani muhtemelen evet. Ve insanlar az önce söylediğin yani yayının başında söylediğin düşünmek bizim en önemli kabiliyetimiz. Yani homo sapiens zaten işte düşünen insan demek ya. Şimdi bu da ya bu nasıl daha doğrusu hayatı kolaylaştırıcı bir şey olarak görünüyor ben de onu anlamıyorum. Yani o anda seni uğraştırmıyor olabilir de yani bu durumun kendinde yarattığı genel tahribatı görememek mevzusu bana birazcık tuhaf geliyor açıkçası. Şimdi az önce söylediğim tabii ki egzajere ediyorum biraz da. Yani o okuma yazma kabiliyeti diyerek ama bu aynı zamanda bizim gerçekten akıl yürütme, muhakeme, yaratıcılık gibi özelliklerimizi de yavaş yavaş törpüleyecek bir durum. Yani bir tasarımcı düşün, normalde bir tasarım süreci nasıldır? İşte ilk önce belki aklına fikir gelir. Yani iki farklı yöntem vardır. Ya bir fikir gelir, sonra yavaş yavaş bunu görselleştirirsin ya da notaya dökersin. Yani müzikse eğer. Ya da bir şeyleri böyle incelerken kendi kafanda bunlarla alakalı bir akış şeması oluşturursun. Bir genel bir kompozisyon oluşturursun. Onu bir şekilde nihai bir eser haline getirirsin falan. Şimdi bunların hepsi aslında çok ciddi bir zihinsel hareketlilik gerektiren şeyler. Hangi süreç olursa olsun yani hangi yöntemle yapıyor olursan ol. Birçok veri tararsın kendi kafanda. Birçok olay düşün. düşünürsün, duygularına başvurursun, sadece düşüncelerine değil. Yani sana hissettirdikleri, belki anıların, belki başkasının anlattığı bir şeyler, izlediğin bir filmden, bir okuduğun bir romandan, dinlediğin bir müzikten ilham alırsın vesaire vesaire. Şimdi bunlar hani çok ciddi süreçler. Milyarlarca nöronun birbiriyle işte iletişim haline geçtiği durumlar. Abi bunların hepsinden vazgeçtiğin noktada ve hani bana böyle bir şey tasarlı cümlesinin üzerinden yapay zeka sana bir şey sunduğu noktada bunların hepsinden bir yandan da mahrum kalıyoruz. Kalacaksın yani. Yani bunlardan kurtulmak, evet, ve bunu yani bu angaryalardan kurtulmak gibi algılamak bence büyük bir tuzak. Bunların hiçbirisi angarya değil bir kere. Yani bana sorarsan zaten o angaryalı olan dönemler belli bir noktadan sonra geçildi. Yani hani bilgisayarın icadıyla bence onlardan kurtululdu. Yani ya da işte hesap makinesi bir şekilde muhasebecileri o angaryalardan kurtardı
İşte şimdi
gibi.
de yapay zeka bizi muhasebecilerden kurtaracak.
Heh, şimdi burada sadece şöyle bir durum var. Yani tabii ki o ayrımları yapmak belki benim haddim değil ya da yani bunu çünkü çok net bir şekilde şey yapabilmek o kadar kolay mı bilmiyorum ama işte belli karmaşık hesapları böyle sıfır hata payıyla yapabilen bir işte yapay zeka uygulaması ya da işte bir süper bilgisayar vesaire. Şimdi bu başka bir şey ama bir tasarımcıya yani yaratıcılıkla alakalı bir şeyler yapan bir insana ya da bir yazara hazır bir şeyi alıp da teslim etmek başka bir şey abi. Yani ikisi bambaşka şeyler. Bir tanesi zaten mekanik bir iş.
Zaten o zaman artık yazar da o yazar olmuyor ki.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Yazarı yapay zeka oluyor.
Aynen öyle. Dolayısıyla da yani ben işin bu boyutlarının da bir yerden sonra önünün alınamayacağını düşünüyorum. Tabii doğal olarak da ne olacak? Belki de işte hani bundan çok yakın bir geçmişte düşünememek ya da karmaşık düşünememek, karmaşık bir şeyi anlayamamak böyle utanç vesikası bir durumken belki belli bir süre sonra düşünmek böyle olacak abi. Kimse düşünmediği noktada. Sen de abi boş beleş ne düşünüyorsun? Ne işsiz adamsın falan diyecekler belki de. Hani şimdi kaygılı işte anksiyete bozukluğu falan gibi 50 tane teşhis var ya bu sanki buraya doğru hazırlayan bir şeymiş gibi geliyor bana. Yani düşünmek düşünmek bir sıkıntıymış gibi işte overthinking, anksiyete falan. Yani sanki bu böyle bir paket olarak insanlara az düşünmeyi böyle bir şekilde güdülemek gibi geliyor bir noktadan sonra. Tabii ki sağlıksız boyutundan bahsetmiyorum. Hazır yaratıcılık tarafıyla alakalı bunun etkilerini konuşmuşken işte sinema sektörü, müzik sektörüyle alakalı işte bir ton yeni şey duyuyoruz malum. Yapay zeka ile yapılan filmler, müziklerle ilgili. Bu konularda senin fikrini merak ediyorum. Bu gerçek bir üretim midir? Üretim kolaylaştırıcı bir şey midir? Yoksa bunun adına üretim denemez mi? Yani tekniker kafasıyla yapılmış bir şey haline mi gelir? Ve bu sanatçı denen şeyin, sanat denen şeyin yavaş yavaş ortadan kalkmasına sebep olabilir mi?
Mesela şöyle düşünelim bunu. Hayal etmesi kafamızda kolay olsun diye resim üzerinden git. Mesela bir resmi tasarlamak, kafanda canlandırmak seni sanatçı yapar mı? Yoksa illa o el yeteneğinin olması mı gerekir? Zanaatının da olması gerekir mi? Bu soru burada önemli gibi görünüyor bana. Dolayısıyla yapay zekayı bilinçli kullanırsan ve o hayal gücü, o yaratıcı süreci eğer sen yönetiyorsan ve sen oluşturuyorsan, nihai ürünü yapay zekanın yapmasında ben neden onun sanat olarak görülemeyeceğini anlamıyorum. Bence o da sanat olabilir. Aynı şeyi müzik için de söyleyebiliriz. Ben çok güzel besteler yapıyor olabilirim. Çok güzel şarkı sözleri yazıyor olabilirim. Ama şarkı söyleyemiyor olabilirim. Bunu neden yapay zeka söylemesin bu şarkıyı güzel söylüyorsa? Ben bir enstrüman çalabilirim ama bir orkestranın da kullanılan bütün enstrümanları çalıyor olamam. Ama o düzenlemeyi yapabiliyorsam onları neden yapay zeka çalmasın? Ama ben hiçbir şey yapmıyorsam, her şeyi yapay zekaya yaptırıyorsam o zaman bir orada zaten bir yaratıcılık da olmuyor. Mevcut kullandığımız yapay zeka dediğimiz yazılımların da hiçbiri zaten o anlamda özgün bir şey sunmuyor yönlendirme olmadığı zaman. Ama yönlendirmeyle de çok başarılı sonuçlar alındığını görüyoruz pek çok alanda. Mesela tamamen yapay zekayla hazırlanmış filmler çıkmaya başladı piyasaya. Özellikle çizgi film sektöründe %70'in üzerine çıkmış galiba. Geçen bir ödül töreninde izledim. Hangisinde olduğunu hatırlamıyorum. Orada bir prodüksiyon şirketiyle konuşuyorlar. Onlar şey söylüyor. Yani biz hala elle çizim yapıyoruz ama sektörün %70'i yapay zekaya geçti diye. Artık şimdi o bilgisayar destekli görsel efektleri olan filmlerde de çok sık görmeye başladık bu yapay zekanın. Film bayağı normal, uzun metraj. Sinema filmlerinde de sık sık kullanılmaya başlandığını. Ben bir noktada ne bir oyuncu kalacağını, ne bir geleneksel anlamda yönetmen kalacağını, ne geleneksel anlamda bir set ekibi kalacağını düşünmüyorum. Değişecek. Sanat anlayışımız, sanata bakışımız değişecek bu anlamda zaten bence. Oradaki önemli nokta o yaratıcı sürecin bizden çıkıp çıkmadığı. Ben öyle bakıyorum yani.
Yani bunun tabii sınırını çizmek çok kolay olmayabiliyor. O da şundan kaynaklı. Evet, yine belki bir şeylerle ilgili bir komut vermek gerekiyor falan, ama mesela yani ben teknolojik ya da teknik kısmını çok anladığımdan değil, ama yapılmış iş anlamında tamamen yapay zekaya yaptırılan, yani bana bir aşk şarkısı yaz, bestele ve söyle dendiğinde ortaya çıkan şeyin, yani daha şu anda ortaya bir şey çıkartabiliyor netice itibariyle. Hani kalitesi tartışılır ama bir şey çıkartabiliyor. Bunun sanatla tabii ki doğal olarak hiçbir alakası yok. Tabii ilerleyen süreçte bu daha da artacak diye düşünüyorum ben. Yani belki çok daha iyi işler falan çıkacak bakıldığında. Resim tarafında, yani artık illüstrasyon diyeyim, görsel sanatlarda mesela işte Refik Anadolu biliyorsundur kuvvetle muhtemel. En son ben şeyde Kültür Park'ta onun sergisine gittim ki ya da 3 tane sanırım eseri vardı. İşte hani dev bir LED ekran üzerinde. Arka plan hikayesi vesaire son derece derin. Zaten yani çok da başarılı ve çok da uluslararası şeyi olan, ünü olan, itibarı olan birisi ve hani fikir arka planı, sana hissettirdikleri işte formlar, şekiller, renkler bence çok iyiydi. Yani bana çok hitap etti ki yine hep söylediğim gibi ben daha çok analog bir tipim yani. Dijital şeyler öyle beni hani ilk anda çok böyle çekmez. Şimdi burada demin söylediğin bir insan hani fikri kendisine ait olan bir şeyi illa bir el yeteneğine dökmek zorunda mı bir ressam konusuna bence çok güzel bir örnek bu. Fikir onun, teknoloji kullanımı onun, ama ortada zaten teknoloji tarafından görselleştirilmiş bir şey var. Yani bir el yeteneği falan söz konusu değil. Ama bence tepeden tırnağa sanatçı bu adam. Dolayısıyla demin söylediğin ayrım bence o şekilde. Ama işte bir noktadan sonra ben de ya bana şöyle mavi yeşil renklerden oluşan işte içinde belli dalga ve rüzgar şeylerinin olduğu fiziksel olarak o hissiyatları uyandırabilecek ya da doğa şekilleriyle ilgili bir şey yapabilir misin dedim mesela, ya da yap dedim. Ve bana o seviyede bir şeyler çıkartıyor hale geldi diyelim yapay zeka. İşte o zaman sıkıntı var bence. Şimdi buraya doğru da çok hızlı gidiyoruz gibi görünüyor.
Bir şey soracağım. Neden sıkıntı var?
Sıkıntı şöyle. Şimdi o adamın sanat olarak yaptığı şey ortadan kalkmış oluyor. Kıymeti kalmıyor. Yani bunu sadece komut üzerinden bana doğa şekillerinden bir tasarım yap dediğimde ben o adamın aylarca belki yıllarca arka planında da çok ciddi bir entelektüel birikim olan, bir eğitim olan ve bir estetik kaygısı olan bir şeyi ben sadece yapay zekaya 2-3 tane cümleyle benzer kalitede bir şey yaptırdığım anda o zaman sanatın yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığı şeye gelir, duruma gelir. Ya daha doğrusu sanatın değil, sanatçının. Yani insanlara bu bir şey hissettirebilir. Herhangi bir sanat eserinin hissettirdiği, iyi duyguları hissettirdiği noktada sanat yaşamaya devam eder. Ama sanatçı ortadan kalkmaya başlar bir noktadan sonra bence. Yani bu müzik için de böyle, sinema için de böyle, görsel sanatlar için de böyle bence.
Orada önemli olan ama zaten benzersiz olabilmek değil mi? Dolayısıyla o sanatçının yapması gereken de bir benzersizliği aramak değil mi?
Tamam da işte kendisi ona bir emek vermediği noktada, sadece tek bir cümleyi dikte ettiği noktada ne manası kalıyor ki?
Tamam, ben de diyorum ki o zaman o sanatçı, çünkü mesela şöyle düşün. Zaten bir sürü sanatçı, şarkıcı, ressam, heykeltıraş hepsi taklit edilmiyor mu zaten?
Evet.
Bunun yapay zeka tarafından taklit edilmesinde niye daha büyük bir problem görüyoruz? Onu anlamıyorum. İkincisi de o sanatçının zaten o noktada şunu demesi gerekir. Benim burada artık benzersiz bir şey yanım kalmadı. Ben artık başka bir şey yapıyorum. Ben şöyle bir yenilik, sanatçının yenilikçi de olması gerekir bir anlamda. O sanatçı dediğimiz şeyden ben onu da beklerim diyor. Dolayısıyla o öyle bir yeni arayışa girecek. O yeni arayışı bulması gerekir. Taklit edilecek başka şeyler yapması gerekir diye düşünüyorum ben. Bunun sanatçıyı bitirebileceği fikrini aklım almıyor benim o anlamda. Taklit ediliyor olması sanatçıyı bitiriyor olsaydı çoktan biterdi zaten sanatçılar.
Şöyle, şimdi ben özgün bir şey yapacağım dediğin noktada, yani yeni bir akım yaratacağım daha doğrusu dediğin noktada. Çünkü yapay zekanın yaptığı şeyler de özgün olacak. Birebir Refik Anadol'unkine benzemeyecek ki mesela. Farklı bir formda yapacak, farklı bir renkte yapacak. Dolayısıyla da sürekli özgün yeni bir işler çıkabilecek. Ama o kişi bunu işte 6 ayda o seçkiyi oluştururken, diğeri 6 saatte oluşturduğu noktada o 6 aylık emeği harcayan kişinin motivasyonu yavaş yavaş düşmeye başlar. Yani onun adı Refik Anadol olduğu için belki takip edilmeye devam edecektir ve o bu işi atıyorum yani illüstrasyon ve formlar, renkler üzerinden zaten belli bir tasarım yapma mevzusuyla ilgili adı kalacaktır. Ama henüz adı olmayan, adı sana olmayan ama işte bütün eğitim süreçlerini tamamlamış, bununla alakalı son derece donanım sahibi, hiç adı sana bilinmeyen bir insanla sadece yapay zekaya komut veren bir insanın rekabete girmesi kısmı bence sanatçı açısından hep negatife gidecek süreçler. Bu tüketim anlamında ya da insanlara hissettireceği şeyler anlamında büyük bir sıkıntı yaratmayabilir, kabul ediyorum. Ama üretim anlamındaki mevzuyu yapay zeka tarafına kaydıracak bir şeydir bu. Yavaş yavaş sanatçıların sayısı da azalacaktır. Pastadan alabilecekleri pay da azalacaktır. Ve hız olarak da o orada aylarca uğraşırken öbür tarafta langır langır bir şeyler çıktığı noktada, yani bu müzik için de olabilir. Yani ben diyelim ki bütün sözlerini kendim yazıyorum, bestelerini kendim yapıyorum, düzenlemesini de yapıyorum. İşte sadece yapay zekadan diyelim belli bir kısımda faydalanıyorum ya da hiçbirinden faydalanmıyorum. Tamamen kendim yapıyorum. Ben yılda 5 tane şarkı yapabiliyorum mesela. X bir kişi aynı kalitede ilerleyen süreçte, belki şu anda bu yapılamıyor olabilir ama işte bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra işte bir hafta içinde 5 tane 10 tane şarkıyı aynı kalitede hemen hemen müzikal anlamda çıkartabildiği noktada artık orada üretim kısmı yavaş yavaş sönümlenmeye başlar ve törpülenir haliyle. Ben bundan bahsediyorum. Yani yoksa senin söylediğine bir hani karşıt görüş gibi değil ama işleyiş anlamında, yani teorikte senin dediğin mevzuya ben zaten katılıyorum. Yani gerçekten, hatta şöyle diyeyim, bu süreç bir yandan da özgün işlerin çıkmasıyla ilgili o rekabet ortamı belli şeyleri de besleyebilir. Buna bir itirazım yok. Ama diğer taraf çok avantajlı olduğu noktada, haksız rekabet ortaya çıktığı anda, bu sefer de gerçek sanatçı ya da üreticinin yavaş yavaş tırpanlanma durumu olur yani.
Benim de söylediğim tam olarak o. Yani o eğitimi, o deneyimi, o bilgi birikimi olmayan birisi Refik Anadol'un verdiği komutları verebilir mi?
Yok işte ben ilerleyen zamanda eğer o yapay zeka artık gerçekten yapay zeka denilebilecek bir, yani isminin tam karşılığı ne gelirse, o noktada sıkıntı olur. Yoksa şu anda zaten yani emeklerinin boşa gitmesi.
Şundan ne farkı var? Yani statik hesabını yapan bir mühendisin ortadan kalkması ve bütün statik hesaplarını kusursuz hesaplamalar yapan yazılımların, yapay zekaların olması.
Çünkü mühendislikle sanat birbirinden farklı şeyler abi. Birinin tam bir doğrusu yok.
Ama bir önemi de yok. Benim o yaratıcılığa ihtiyacım varsa anlamı var o yaratıcılığın. Kendi kendine yaptığın yaratıcılığın bir anlamı yok. Varsa da zaten o zaman herkesin yapay zekada kendi kendine yarattığı o eserler diyelim. O zaman herkes sanatçı olabilir. Bunda ne sakınca var? Bunun neresi kötü?
Şöyle bir sakınca var. O yapılan işe, emeğe ve yapan kişiye de bir gönül bağı kurma gibi bir durum var. Bu bizim farkında olmadan yaşadığımız bir süreç. Dolayısıyla da orada o sanatçının ürettiği şey bir yandan da o kişiyle, onun yaşadığı hayatla, onun harcadığı çabayla ve onun donanımıyla birlikte kıymetlidir. Sadece ortaya çıkan, cansız olan o nesne değildir yani. Onu söylemeye çalışıyorum.
Ama mesela şimdi şöyle düşün. Konuşmanın başında anlattığın hikayeyi düşün. Bir tane fotoğraf veriyorsun. Beni internetten bul, beni resmet diyorsun. Seninle ilgili her şey zaten orada varsa, seni biliyorsa, seni tanıyorsa, sen zaten bir de bunu her gün kullanıyorsan, onu yedim, bunu içtim, oraya mı gideyim, bu saatte mi yatayım, bu saatte mi kalkayım diye. Senin yapabileceğin sanatı zaten çıkartabilecek noktada olacak. Dolayısıyla o da bir gerçek kişinin gerçek hayattan, zaten yapay zeka var olmayan bir şeyden çıkartmayacak ki bunların hiçbirini. Bunu niye bir kişi yaptığı zaman sıkıntılı değil de yapay zeka yaptığı zaman sıkıntılı? Aynı süreçleri
Sıkıntı
çok
da
daha hızlı yapıyor olmasında mı sıkıntı?
şöyle, sıkıntı derken mesela bu uygulama üzerinden yapılan şeyler, hikayede mesela insanlar bunu paylaşıyorlar. İşte 24 saat boyunca duruyor. Ben mesela bunu bir işte karikatür sanatçısına yaptırmış olsam ben bunu alır saklarım, çerçeveletirim, koyarım. Ama ChatGPT'nin yaptığını, çıktısını alıp çerçeveletip koymuyorum. Çünkü gönül bağım yok. Bir gerçek insan yeteneğinden çıkması ve çıkmaması benim için büyük bir fark yaratıyor şu anda. Neyse abi, şey yani hani zaten bu mevzu öyle bir şey ki biz tabii yani kendi fikrimizi söylüyoruz da bu ölçümlenebilir durumlar değil. O zaman
O zaman hadi bakalım.
diyeceğim bir şey yoksa abi yavaş yavaş kapatalım.
Kapatalım abi.
Kendine iyi bak.
Haftaya
Haftaya
görüşmek
görüşürüz.
üzere. Beğenmeyi,
Hadi
abone olmayı, paylaşmayı unutmayalım. Sevgi paylaştıkça çoğalıyordu, değil mi? Hadi görüşürüz abi.
hadi.